Fenalığı Az Yabancı. Yazan Figen Alkaç. Seslendiren Seray Gözler. Bu öykü yazarın Yetik Ülke Yayınları'ndan çıkan Bela Davulları kitabından alındı.
Çekmecedeki makası buldun mu? Ha, evet buldum, getiriyorum anneciğim. Getiriyormuş. O elindeki mi benim istediğim sanıyorsun şapşal? Diğeri. Sapı, kavun içi plastik olanı diyorum. Tamam anne, bari hasta hasta kızma bana. Anladım, getiriyorum işte.
Çabuk olsana. Fazla zamanım kalmadı diyorum sana. Anlamıyor musun? Rüyalarımın hiç hayırlı bir niyeti yok kaç zamandır. Zaten dün gece 3 günün kaldı. Acele et denince sıçrayarak uyandım. Daha da gözüme uyku girmedi. Bak hala ne makası ne kağıt kalemi getirdin. Şeytan diyor, kalk kendine. Anne dur.
Sakın aniden kalkmaya çalışma. Şimdi ağrıları daha da artacak.
Acele ettirme Allah aşkına. 2 ayağım bir pabuca girdi zaten.
Tamam, istediklerini getiriyorum. Kağıdı kalemi de buldum. Şöyle bir de rahat oturdum mu tamam oldu işte. Şimdi söyle anacığım, yazıyorum.
Elindeki makas kör illazın karısına verilecek. Tamam, yazdın değil mi?
Yazdım anne. Sen devam et.
Efendime söyleyeyim. Ne diyecektim unuttum. Yaşlılık işte. Gözü kör olsun.
Yeşil ve büyük olan, üstü çiçekli düğmeleri. Hani annesinin mantosunu tamire getirdiğinde düğmelerini çok beğendiğimiz için değiştirem şu düğmeleri. Modası geçmiştir bunların diyerek kandırdığımız körpe kız vardı ya. Adını bilemeyeceğim şimdi. Ona, ona.
Dur anne, yazmadım. Adı neydi o kızın ya?
Sanki adını biliyoruz da yazacaksın.
Ben hatırlamadım ya artık. Sen de hatırlamazsın. Bende var salaklık. Aklına güvendiğim insana bak.
Hani şu yetim olan. Hacıların evinde sığıntı olan.
Ha, tamam. Hatırladım. Yeşil düğmeler ona. Anne, baksana bir kere şunlar mı?
Evet onlar. Şu beze sarılı olan kumaş Destegül karısına.
O domuzun hakkı bende kalmasın.
Yazdın mı? Yoksa sen ben öte aleme gittikten sonra kesin yanlış yapar. Olanca günahla beni öylece ortada bırakırsın.
Anne, bu yaptığımız olacak iş değil doğrusu. Hem ben ne deyip vereceğim bunları? Kusura bakmayın. Annem sağlığında hilekarlık yapmış. Hep fazla kumaş, makara, fermuar istemiş sizden. Buyurun fazlalarınız mı diyeceğim. Yapma anne ya. Beni de kendinde rezil etmekten başka işe yaramaz mı? Gel vazgeçelim bu işten. Olan olmuş bir kere. Hadi bir şeyler atıştırıp ilaçlarını al, vazgeç bu saçmalıktan. Ha? Hadi.
Dilin uzadı bakıyor. Hastayım diye akıl vereceğini, seni dinleyeceğimi sanıyorsan çok yanılıyorsun. Daha şimdiden şaşkınladın. Ben gidince halini merak ediyorum doğrusu. Ele güne rezil etme beni. Her yeri derli topla da ardımdan ne biçim kız yetiştirmiş, ne kadar pasaklı bunlar demesinler.
Getir şu benim yedek parça torbasını. Sana tek tek gösterip yazdıracağım bütün borçlarımı.
Tamam, çekil başımdan. Ben bunlara ayırıyorken sen git ilaçlarımı getir. Başka bir şey istemiyorum senden. Yemek memek yemeyeceğim, anladın mı? Gözümün önünden kaybol. Çabuk torbayı getir. Sinir etme beni.
Homurdanmayı sürdüren Sümbül, telaşla içeri giren kızının elinden torbayı ve ilaçları aldı. Geçmiş olsun bahanesiyle gelip, "Vah koca Sümbül, vah!" diyerek hem canını sıkacak hem de içlerinden yürek sevindirecek komşuları gelmeden önce kime ne verileceği konusunda kızına not yazdırma işini bitirmek istiyordu. Kızına bakmadan gözü ve eli torbada.
Devam et yazmaya hadi. Daha çok diyeceğim, yazdıracağım şey var. Sarı, yeşil, kırmızı uzun fermuarlar.
bunlar.
Eline attığı torbadan istediği her şeyi eliyle koymuş gibi buluyordu.
Hepsini entarilerimden üşenmeden söktüm. Onlar Gülsüm'e verilecek diye yaz. Aha şuraya koyuyorum. Şu büyük beyaz ve siyah dirim makaralar Hacasanların makbuleye. Onu da şuraya. Ha, oldu.
Makaralara baktı.
Üstlerinde az kalmış ama olsun.
Diye sürdürdü konuşmasını. Başı dönmeye, midesi bulanmaya başlamıştı hafiften. Ama ısrarla torbadakileri ayırmayı sürdürdü. Kalkmaya yeltenmesiyle yattığı yerin hemen yanındaki, borçtan kurtulamayan kocasından sakladığı paraları astarına gizlediği minderin üstüne yığılıvermesi bir oldu. Sümbül, döşeğin ölüme hazırlananına yetişmek için uzaklardan gelen kızının ağzına gelen yüreğini görünce gülümsedi. Ve
''İlahi, sen çok yaşayma. Amma da korktun. O kadar korkma. Kolay kolay ölmem ben. Sadece küçük su dökmek için helaya varayım dedim. Azıcık başım döndü.''
dedi. Bembeyaz kesilmiş suratıyla kızı ayakta yetişimdi. Sümbül kıza oturmasını, yardıma ihtiyacı olmadığını söylerken yüzünün gülümsemeyi çok gören yeri yere yığılınca ağrıyan yerinin homurtusunu fırsat bilip somurttu. Zaten gülümseyen bir suratla kızına ne söylese vız gelir. Kızı söylediklerini duymuş bile saymazdı kendini. Şimdi her ikisi de ayaktaydı. Kız annesine, annesi de tuvalete doğru bir iki adım atmışlardı ki dışarıdan gittikçe yaklaşan konuşmaların ayak seslerini duydular. Sümbül kızına kağıt kalemi ve torbayı ulu ortadan kaldırmasını söyledi. Sonra bir çırpıda yatağına uzanıverdi. Kapıyı çalmadan önce Sümbül'ün hastalığının aslında kanser olduğunu ama herkesten gizlediğini söyleyerek dedikoduyu koyultan iki kadının sözü, sokaktan geçen sütçünün ''Süt, sütçü geldisine'' karışınca
''İki laf edemiyor insan şu satıcılar yüzünden. Avazı çıktığı kadar bağırmasa olmaz sanki''
dedi kızarak Mor Hatice.
''Sen bağ sor satıcıları. Oğlan küçükken neler çekti mi bir ben bir Allah biliyor. Ben kahvaltı masası yerde, ev süpürülecek, hadi çocuğu uyutayım da konu komşu gelmeden işlerime bakayım diye düşünürken simitçisi mi, patatesçisi mi, naylonçusu mu, eskicisi mi ne ararsan bizim mahalleye doluşurdu. Sanki hepsi çocuğun uyuyacağı saati kolluyor mübarekler.
İyi, Sümbül'ün kapısına gelene kadar yetiştirmeye çalışan Hayriye, daha soluklanmadan Sümbül'ün kızı kapıyı çoktan açmıştı.
Buyurun, hoş geldiniz.
Hoş bulduk yavrum. Annen bugün nasıl? Daha iyidir inşallah. Bir hal hatır soralım dedik.
Dedi Mor Hatice.
İyi sayılır. Sağ olun. Buyurun, buyurun. İçeri geçin. Annem sizi görünce çok sevinecek.
Oh! Avluda mis gibi toprak kokuyor. Serinlik yayılmış her yere. Kızların geldiği evler nasıl da belli oluyor.
Diyerek sohbetten eksik kalmayı hiç sevmeyen Mor Hatice değildi de diğeriydi. Gelen komşuların dediklerini yattığı yerden işiten Sümbül,
sanki kız yokken avlu hiç yıkanmıyor. Sanki biz avluyu yıkamıyorduk. Laf olsun torba da olsun diye konuşmak da üstüne yoktur zaten senin lafazan Hayriye karısı.
Derken bir yandan da çarşafın lekeli yerini komşuları görmesin diye yatağın altına aceleyle sokuşturuyordu. Ter içinde kalan Sümbül'ün terini sildiğini gören komşular, ''Ah Sümbül, bu ter de senin için hiç iyi değil inan. Hemen sırtına bir bez yerleştirelim. Maazallah terin soğuyup bir de grip olmayasın.'' dediler. Aynı anda iki kadının sanki ağız birliği etmiş gibi aynı şeyi söylemelerine iyice sinirlenen Sümbül,
''Ne o? Dersinizi iyi çalışmışsınız doğrusu. Ezberlemiş gibi ne o? İkiniz de ağız dolusu moral bozuyorsunuz.''
deyince komşular ne olduklarını bilemediler. Sümbül'ün kızı, ''Annemin kusuruna bakmayın, hastalık sonrası böyle olduğu'' kaş göz işaretiyle anlatmaya yeltendiyse de her iki komşunun da ''Biz senin annenin sağlıklıyken de ne mal olduğunu biliriz, merak etme'' diyen bakışlarıyla karşılaştı. Ortam daha da gerilmesin diye,
''Havalar da annemin şansına iyice açtı. Hava kapalı olunca insanın ruhu daha bir daralıyor değil mi Hatice teyze?''
''Evet, evet. Haklısın vallahi yavrum. Sümbül, Daha nasılsın?
Nasıl olacağım? Gördüğün gibi. Şükür Allah'a gayet iyiyim. Sizde ne var ne yok? Senin kızın kocası hala eve gelmiyor mu?
Eskisi gibi değil artık canım. Arada bir geliyor. Ayrıca yeni işe girdi gireli hiç eli boş gelmiyor. Şükür Allah'a ki torunlarımın yediği önlerinde, yemedikleri arkalarında.
Sende ne var yok Murat'ça? Duyduğuma göre gece kondunuza ikinci katı çıkıyormuşsunuz. İhbar eden olmaz inşallah.
Ne ihbarı canım? Biz kanunsuz iş yapmayız. Bizim bey gereken yerlerle görüşmüş. Hepsi izin vermiş.
Ne bileyim ben? Konu komşudan duydum. Ben de onların yalancısıyım.
Hasta yatağında olsan da olan bitenden hala kulağını eksik etmiyorsun bakıyorum Sümbül. Daha ne havadisler var de bakalım.
İlahi, hasta bir kadında ne haberi olur? Sen de bir alemsin vallahi Hayriye.
Niye canım, gelen giden çok olursa? Her birinden bir havadis duysan yeter. Neyse, bugün daha iyisin sanki. Geçen geldiğimizde çok kötü gördüydüm seni.
Ne alırsınız? Kahve mi yapayım yoksa güzel bir çay mı demleyeyim size Hatice teyze?
Sabah kahvemizi içtik de geldik. Hiç zahmet etme yavrum.
Kızım, biraz meyve getir misafirlerimize. Boş ver çayı kahveyi. Onlar her yerde var. Sen bize en pahalısından aldığımız kırmızı elmalardan yıka getir.
Derken aniden öksürük nöbetine tutulan Sümbül, mosmor kesilip tıkandı. Boğazına bir şey çöreklenmişti sanki. Bir türlü çıkmıyordu. Hemen herkes Sümbül'ün sırtına vura vura rahat nefes almasını sağladılar. Ve nefessizlikten yorgun düşen Sümbül, yatağına uzanıp sırtına konan ter bezinin sıcaklığıyla dalıp gitti. Uyanınca neredeyse ağlamaklı bir halde kendi kendine sessizce
"Ah Sümbül, ah! Sen bu hallere düşecek kadın mıydın? De gidi eski günlerde böyle ciğeri 3 kuruş olmayanların yanında düştüğün duruma bak. Bu kadınların hepsini cebimden çıkarır, bez diye toz bile almazdım ben ya. Kaderin gözü kör olsun."
deyip boş gözlerle odayı, kızını ve komşuları süzdü. Gözlerinin boşluğu, komşularının yanında tıkanmış olmayı, zavallı duruma düşmüşlüğü, yenilmekten başka çaresi kalmamışlığı tam Sümbül'e hatırlatacakken, evelallah çocuklarının hepsini yüzünün akıyla büyütmüş, evermiş olduğu düşüncesiyle gözlerindeki boşluğun haddini bildirdi Sümbül. Bildirdi bildirmesine de nedense mecalsizdi. Yine uyuyakalan Sümbül'ün üstünü örten kızı, annesinin hiç karşılaşmadığı bu güçsüz, elden ayaktan düşmüş haline alışmaya çalışıyordu. Komşular baktılar, Sümbül sürekli dalıyor, rahatsız etmemek ve arkalarından ne olacak minder çürüten karılar, geldiler mi gitmek bilmezler dedirtmemek için kalkmaya davrandılar. Kız hiç ısrar etmedi. Zaten edemezdi. Kazara annesi uyanıksa ve ısrar ettiğini duyarsa canına okurdu. Komşular gittikten sonra pencereden dışarı bakan Sümbül'ün kızı uzunca bir süre ağladı. Sinirli de olsa, küçük çaplı art niyetleri de olsa, ondan çok dayak yemiş de olsa yine de o annesiydi ve onu gerçekten seviyordu. İsteksiz yaptığı oyalar, kaneviçeler, ev işleri, zorla götürüldüğü komşu gezmeleri, köşe başında karanlığa sığınıp koyu renkli şahin arabasından onu gözetleyen sevdalısıyla bir kere bile konuşamamış olması, bırakın konuşmayı, yan gözle bile bakamamış olması ve içinde biriken öfkesi, hepsi ama hepsi pencereden sokağa bakarken bir bir aklına geliyordu kızın. İçi öylesine burkuldu ki avluya inip sigara içmek ihtiyacı hissetti. Annesine baktı, uyuyordu. Sigara içmek için avluya indiğinde ayva ağacının hatırlattığı bir anısı yüzünden gözlerinden yaşlar boşanana kadar güldü. Böyle gülme nöbetine sebepsiz de tutulduğu olurdu gerçi. Özellikle de sokak ortasında olduğu ve bu tür krizler geldiği vakitler annesinin neresi uygunsa oraya denk düşen morartan çimdiği hatırına geldi. Ama bu kez çimdiksiz istediği kadar gülebileceğini düşününce içini müthiş bir sevinç kapladı. İçindeki burkulma bu sevinçle kaplı olma halini kıza layık görmemiş olacak ki yaşadığı şehri, evini, kocasını düşünmeye teşvik etti kızı. Sonrası malum. Ona sorsalar ki, soruyorlardı, şehirde yaşıyordu. En uzak mahalle bile yürüyerek, bilemedin 10 adım değilse orası şehirdi kıza göre. Yahut evlerin tuvaletleri dışarıda değilse, her evde çeşme varsa yahut, hala komşuda kaç bardak çay içildiği, ne kadar şeker konduğu hesaplanmıyorsa, gezmeye gitmelerin keyfi, sonradan kulağa mutlaka gelecek gizlice arkadan konuşmalarla kaçırılmıyorsa, işte orası şehirdi. Belki evinin 2 odasından birinin duvarındaki anlamsız kapıydı şehirde olmak. İlk evlendiğinde hiç fark etmediği kapının ayırdına varıp, artık ayrıntıları görebildiğini anlatmanın telaşıyla, kocasıyla konuştuğu gün azarlanmaktı. Susmak ve merak etmemekti şehirde yaşamak. Bu kapının önüne yığılan ve nedense her sabah koyduğu gibi durmadığını fark ettiği yatak yorgandı belki kocasıyla arasındaki mesafeyi kıza sessizce söyleyen. Aslında anladığı ama şehirde olmanın bedeli saydığıydı o kapının açıldığı avlunun sahibinin güzel kızı. Bazen erkenden evine döner gördüğü güzel kızın hiç rahatsız olmayan cüretkâr bakışıydı şehir. Hatta bu kız bu saatte nereden geliyor acaba diye merak etmemekti. İnsan istemese de şehir öğretirdi insana sonunda bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmeyi, katlanmayı. İsterdi ki bir eşya gibi sadece güzel olduğu için görücüler tarafından beğenilip oğulları için uygun bir gelin olarak seçilmesin. Kocasının da memnun olmadığı izdivacı yapmak zorunda kalmasın. İsterdi ki sevdiklerini, konu komşularını, bazen de sevdalısının kaçamak bir bakışını koşulsuz içeri alan kapılara düşman olmasın. Dalıp giden Sümbül'ün kızı, yalnızlığının en iyi ilacı saydığı ve medet umduğu sigarayı dörtlemişti de farkında değildi. Annesinin genç bir kızken kızmalarının aslında yaşadıkları kadar acı olmadığını içi kanayarak hissetti. Sonra bir sigara daha yaktı.
Genç bir kız bu kadar nefsiz olur da tabağına her konanı silip süpürü mü? Kız dediğin nefsiz olmamalı. Azıcık edeple durmalı gittiği yerde. Dayanmayı, sabretmeyi bilmeli. Hem her lafa da karışmamalı. Hele merak etmeyi aklından bile geçirmemeli.
El alemin eviydi de madem niye getirdin beni? Hem hep demez misin en iyi müşterimdir benim çolak gülümser diye? Demez miydin kardeş kadar yakın diye?
Derim demesine de. Sen bana ne bakıyorsun? O benim için. Çok fena yabancı değil, fenalığı az yabancı. Utanmaz, adap bilmezin kızı senin. Hem nenen kim senin? Çingen Hatça'nın torunusun topu topu. Karşılık da veriyorsun utanmadan. Evlenince merak ediyorum ben seni. Adam 3 gün sonra kapı önüne koymazsa ne ala? O zaman kendine gidecek yer ara. Kapıma geleyim, beni ele güne rezil edeyim deme. O arabada oturup evi dikizleyen de fark etmiyor mu sanma? Akşam babana ver gayrı hesabını.
Anne, ne olur babama deme. Söz, bir daha dediklerini yapacağım. Yolda giderken kafamı kaldırmayacağım. Söz, her şeyi merak etmeyeceğim, sormayacağım. Tabağıma konağını silip süpürmeyeceğim. Yeter ki babama bir şey deme.
Evin içinden gelen garip sesler olmasa, sayıkladığını fark etmeyecekti kız. Hemen sigarasını söndürüp eve koştu. Annesinin odasına girdiğinde annesinin mosmor kesildiğini, gözlerinin fal taşı gibi açılmış olduğunu görünce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Annesinin ağzı sonuna kadar açık, çaresiz bir halde 2 eliyle ısrarla dilini dışarı çekmeye, sanki ağzından çıkarmaya çalıştığını gördü.
Anne, dur, ne yapıyorsun? Anne, anne kendine gel
diye bağırırken bir yandan da su getirmek için mutfağa koştu. Döndüğünde annesi yine aynı halde, boğazından sanki uzadıkça uzayan bir şeyi asılıp çıkarmaya çalışıyor, ağzından saçılan köpüklere aldırış etmeden yatakta çırpınıyordu. Telaşla elindeki bardağı atıp yardıma yetişmeye çalışan kız, annesinin ellerini tutmayı denediyse de nafile. Ağlamaya başladı apansız. Sümbül olmadık bir gayretle sanki bir makarayı çekiyordu. Sanki bir yeri söküyordu içinden. Diline sürekli asılıyor, sonra tekrar vazgeçiyor. Gözlerini tavana dikmiş birine hesap veriyor. Sonra çaresiz yeniden elleriyle boğazında uzadığını sandığı şeye asıldığını sanarak dilini dışarı çekiyordu. Ne yapacağını bilemeyen kız, annesinin ona çare arayan gözlerle baktığını görünce ağlamayı bırakıp annesine sarıldı. O sırada boğuk bir sesle,
"Bu boğazıma takılanı çıkarınca hemen git sahibine ver. Bak can veremiyorum. Bak canımı almaya gelen melek tavanda bekliyor. Borçlarımı ödemeden beni öte dünyaya almıyor. Hadi yardım et. Hadi. Oh, çıkarayım şu siyah ipi. Fermuarda hemen git Mor Hatice'ye götür. Kurtar beni bu ızdıraptan."
Diyen annesine baka kaldı kız. Annesinin yarım damak takma dişli ağzını açıp durmadan asılarak çıkarmaya çalıştığının dili olduğunu bilmemesine şaştı kaldı.
"Anne, ne olur yapma. Dilini koparacaksın şimdi. Dur, asılma."
dedi bağırıp ağlayarak. Annesinin onu duyduğu yoktu. O durmadan canını alıkoyanları çıkarmaya çalışıyordu boğazından.
Figen Alkaç'ın "Fenalığı Az Yabancı" öyküsünü Seray Gözler seslendirdi.